أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu Kur'an'da kadınların ekonomik özgürlükleri. Allah-u Teala kadına bazı özellikler vermiş ki erkeklerde yok. Erkeklere bazı özellikler vermiş ki kadınlarda yok. Ve bunları birbirine muhtaç halde yaratmış. O özelliklerine uygun hükümler de koymuş. Birisindeki fazlalık, diğerindeki eksiklikle tamamlanarak birbirine sıkı sıkıya yapışmalarını, birbirleriyle birlikte bir aile kurmalarını ve ailelerini birlikte devam etmelerini sağlayacak hükümler Allah-u Teala koymuştur. Her dersimizde söylüyoruz, ayetlerin anlamları bozulmuş, özellikle kadınlara karşı çok yanlış hükümlerle dolu Kur'an mealleri ortaya çıkmıştır, tefsirler ortaya çıkmıştır. Bugün de dersimizde şu ayette başlayacağız. Nisa suresinin 19. ayeti. Diyanet'in mealinden size okuyayım. Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Kadına zorla mirasçı olmak helal değildir diyor. Nasıl olur zorla mirasçı oluyorsun? Yani kimin kimden önce öleceği belli mi ki zorla mirasçı olasın? O zaman öldürmen gerekir mirasçı olman için. O da zaten en büyük günahtır. Ve bu mealin dipnotunda bununla alakalı şöyle bir açıklama var. İslam'dan önce Araplar arasında kişi kocası ölen dul kadına mal gibi varis olurdu. Yani kadının kendisini miras olarak alıyor. Kocası ölüyor, o onun mirası oluyor. Kadın mal, eşya gibi rızasına bakmaksızın alınıp satılırdı. Güzel. Rızasına bakmaksızın. Peki razı olursa helal mi olacak? Bu şimdi burada Diyanet'in verdiği meali doğru kabul edelim ki bu Diyanet'e mahsus değil. Bütün tefsirler böyle mana veriyor. Bak diyor ki, ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmanız. Demek ki razı olursa miras olarak alabilirsin. Kocası öldü, gel sen benim mirasımsın. Nikah falan gerek yok. Gidip satacaksın, alışveriş yapacaksın falan, öyle mi? Şimdi ve devamını okuyalım. Kadınlara derken kendi eşi olmuyor burada tabii. Başka kadınlar oluyor. Yazdığı dipnota göre, değil mi? Ondan sonra diyor ki, açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Peki bu mirasçı olduğun başka bir kadın, senin eşin değil. Verdiklerinizin bir kısmını almak için sıkıştırmayın. Ne biliyorsun? Sen onu zaten miras olarak alıyorsun. Kendi içinde bu derece çelişkili bir ayet olur mu? Mümkün mü?
Hiçbir alakası yok ilk cümlenin ikinci
cümle. İlk cümleyle ikinci cümle. Bir de onlara diyor. Evet. İlk cümlede kişilerden bahsediyor. Açık bir hayasızlık yapmışlarsa başka diyor. Açık bir hayasızlık da nasıl sıkıştırabilir bir insan? En fazla yapacağın şey gider mahkemeye şikayet eder. 4 şahit ispatlarsın. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, kim bu? Miras olarak aldığın kadından mı hoşlanacaksın? Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Peki mirasçı olmak ne demek yani? Kadına mirasçı olmak. Şimdi bir kere miras kelimesini kullandığımız zaman Türkçe'de ancak ölen bir kişinin malından belli bir pay alırsın, o da senin ona yakınlığın derecesiyle orantılı olarak işte oğlu olursun, kızı olursun, annesi babası falan olursun, bir pay alırsın. Türkçe'de miras ancak bu anlamda kullanılıyor. Peki Arapça'da miras kelimesi o anlamda mı kullanılır? Şimdi mesela bakayım şimdi aynı mealden şu şeyi okuyalım. Bu Ahzab suresinin 27. ayeti. Hatta ondan önceki ayetler. Yani yine Diyanet'in mealinden okuyacağım. Bu şey de Hendek Savaşı ile alakalıdır bu ayetler. Hendek Savaşı'na Beni Kureyza Yahudileri katıldı. Medine'deki münafıklar katıldı. Müslümanlar katıldı çünkü Muhammed Aleyhisselam onlarla bir sözleşme yapmıştı. Bu Ahzab suresinin başında da Allah-u Teala onu zaten bize bildiriyor. Yani bu anlaşmaya uygun olarak gelmişler oraya. Gelmişlerdi onlar. Fakat tabii etraftan düşmanlar geliyor. Diğer Yahudi kabileler geliyor. Beni Kureyza kabilesi geri çekilip düşmanla işbirliği yapıyor. Münafıklar da işte çeşitli bahanelerle geri çekiliyorlar. Fakat Allah-u Teala Müslümanlara zafer nasip ediyor. Zafer nasip edince savaş suçu işlemiş olan Beni Kureyza'ya hemen Muhammed Aleyhisselam o düşman geri çekilir çekilmez hemen oraya gidiyor ve onları kuşatıyor. Kuşattıktan sonra bir kısmı ölüyor. Bir kısmını da esir alıyor. 26. ayetten başlayayım şeyde. Allah kitabı elinden olup müşriklere yardım edenleri yani savaş sırasında Müslümanların yanında olma konusunda Medine Sözleşmesi olmasına rağmen savaşta Müslümanları bırakıp düşman tarafına geçiyor. Düşman tarafına geçince tabii ki savaş suçu işlemiş ve düşman konumuna gelmiş oluyor. Kalelerinden indirdi diyor. Yani Allah kitap elinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi. Çünkü oradan hemen gittiler, kalelerine girdiler. Hemen Medine'nin yakında kaleleri vardı. Ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. O öldürme savaşın başlangıcında olur. Düşman tamamen etkisiz hale gelince esir alınır. O da Muhammed Suresi'nin 4. ayeti gereğidir. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şimdi bir Türk burada Allah onların topraklarına sizi varis kıldı dediği zaman yani Türkçe'de kullanılan mirası anlayabilir mi? Şimdi mümkün mü? Onların toprakları babalarının, dedelerinin malı değildi ki varis kılsın. Mesela aynı şeyi Yahudiler için de söylüyor. İşte Firavun ve ordusu öldükten sonra onların bütün hazineleri, her şeyi şeylere miras kaldı deniyor. Şimdi bu miras kelimesinin Arap dilinde birinci anlamı bir sözleşmeye dayalı olmadan bir şeye, bir mala konmak.
Kontrolü geçmesi. Kontrolü bir başkası.
Tabii yani hakimiyeti altına almak. Kontrol aşağı. Şimdi buradan bak şimdi görüyorsunuz mesela çok sayıda ayet vardır. Türkçe'de bilinen bir miras değil. Mesela ölen kadına diyor ki bak burada İslam'dan önce Araplar arasında kişi kocası ölen dul kadına mal gibi varis olurdu. Peki Muhammed Aleyhisselam ilk eş olarak kiminle evlendi? Kocası ölen bir kadın değil miydi Hatice Validemiz? Hatta bir tane değil iki tane. İki kocası öldü. Bir de zengindi. Niye ona miras oldu? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hemen meseleyi şey yapıyorlar, başka tarafa atıyorlar. Ya bunu niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü tabii bunun en temel meselesi ayetlerin ayetlerle açıklanması diye bir şey kaybedilmiş. Sahabeden sonra artık unutulmuş bunlar. Kur'an'ı zaten her dersimizde söylüyoruz. Muhammed Aleyhisselam bile kendi kafasına göre Kur'an'ı açıklamaya kalksa kendini ilah yapmış ve Allah'ın yolundan çıkmış sayılır. Ama bugün öyle bir noktaya gelmiş ki kendi kafasına göre Kur'an'ı açıklayanlara büyük alim, büyük müfessir diyoruz. İşte mezhep imamları diyoruz, büyük insanlar diyoruz. Şimdi bakın, bu Diyanet'in meali. Şimdi ben Fatih Hoca'ya sorayım. Diyanet'in ansiklopedisinde Hatice Validemizle ilgili ne var?
Evet, bu maddede Hatice Validemizin Muhammed Aleyhisselam'dan önce iki evlilik yaptığı, ilk evliliğini Ebu Hale Hint bin Zürare et-Temimi ile yaptığı, daha sonra bu evlilikten bir çocuğunun olduğunu, ondan sonra Atik bin Abid el-Mahzumi ile evlendiği, yine ondan da bir çocuğunun olduğu, Muhammed Aleyhisselam ile evliliğinin ise Hazreti Hatice Validemizin üçüncü evliliği olduğu söyleniyor.
O ilk iki kocası da ölüyor orada.
Ölüyor, evet, evet, ölüyor.
İlk iki kocası da ölüyor. Daha ikinci kocası olur mu? Kocası ölen bir kadın başkasına miras olarak veriliyorsa, pazarda alınıp satıyorsa böyle bir şey olur mu? Bak işte buyurun, yani neye dayanarak söylüyorsunuz? Hiç Kur'an-ı Kerim şeye göre mi hüküm koyar? Bu Mekke'deki müşriklere göre mi hüküm koyacak? Yani zaten tamamen tutarsızlık olduğunu net bir şekilde gördük. Şimdi burada Müslümanların Beni Kureyza'nın İşte mallarına, mülküne, her şeyine ve arsalarına konması. Hatta Allahü Teala şey diyor burada, başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki, hiç dokunmadığınız yerlere de Allah size miras kıldı diyor. Yani şeyde, diyor ki, Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara, o zaman ayak basmadıkları topraklar Hayber. Oraya da mirasçı kıldı. Mirasçı olması için babadan dededen intikal etmesi lazım. Ama Arap dilinde miras kelimesinin ilk anlamı bizim anladığımız mana değil. Bir sözleşmeye dayalı olmadan bir şeye hakimiyet kurmaktır. Burada Beni Kureyzalılarla bir hakimiyet kurmak konusunda sözleşmeler yok. Sadece savaş suçu işlediler. Hayberliler de savaş suçu işlemişlerdi. Çünkü bu Medine'deki Hendek Savaşı'nı organize edenler onlardı. Arkadan Allah-u Teala nasip etti işte Romalılar şeye doğru, Müslümanlara doğru yola çıkmışken Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın gitmesini lütfetti. En zor zamanda, yazın en sıcak zamanında ve gitti Tebük Savaşı'nda. İşte orada Romalılar kaçtılar. Dünyanın en büyük devleti olan Romalılar Müslümanların önünde kaçtılar. Allah Müslümanları dünyanın en büyük devletinin hakimi haline getirdi. İşte bu da bir miras işte. Ama bizim Türkçedeki miras kelimesi olmaz. Onun için bunu tercüme ederken malına el koymak ve hakim olmak, malını kendi yönetimi altına almak, mülkiyeti altına olmayabilir. Şimdi buradan, bu açıdan şeye baktığımız zaman, bu ayet-i kerimeye, yani kelimenin sözlük anlamından birinci anlamı anlama göre şey yaparsak, diyor ki Allah-u Teala, ey müminler, kadınlarınızın yani mallarına zorla hakimiyet kurmayın. Dünyanın en zengin kadını olabilir. Öyle dünyanın en zengin kadını da olsa onu geçindirme görevi kocasına aittir. Sen zenginsin, sen malına el koyayım diyemezsin, kendi rızası olursa ancak diyebilirsin. Şimdi Kur'an'la açıklanma konusunda söylediğiniz her cümlenin bir ayette bulunması lazım. Yani ayette olması lazım onunla ilgili hükmün. Mesela Allah-u Teala Nisa suresinin 4. ayetinde diyor ki, kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Yani saduka deniyor. Saduka yani sadakatten geliyor. Yani birisi gelir bir kadına talip olur, işte ben seni çok seviyorum, çok şey yap, tamam, o zaman malını ver, sevdiğini göster bakalım. Bakalım doğru mu? İşte o mehir. Mehirlerini vereceksiniz. Ondan sonra gönül hoşluğuyla verin. Onu verirken bile şey yok. Karşı taraf incitici bir tavır olmaması lazım. فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا İçlerinden gelerek, kendi kararlarıyla, kimsenin baskısı olmadan herhangi bir şeyi gönül hoşluğuyla size verirlerse bu verdiğiniz mehirlerden فَكُلُوا هَنِيَا مَرِيَا Onu afiyette yiyin, yiyebilirsiniz. Ama onlar kendi gönülleriyle verecektir. Verdiğimiz mehir onun kendi öz malı olmuş olur. Tabi babasından kalan ya da başka şekilde kendi kazandığı mallar da kendi öz malıdır. Eğer kocasına müsaade ediyorsa kocası o mallardan istifade edebilir. E diyebilir ki benim bir şirketim var bunu sen idare et. Derse o idare edebilir. Demezse hayır. Şirketin yanına bile yaklaştırmayabilir. Peki şimdi tam bir ekonomik özgürlük değil mi? Ondan sonra da Allah şöyle devam ediyor. Diyor ki yani şeye geldik yani tekrar ilk okuduğumuz ayete Nisa 19. ayete Ey müminler eşlerinizin mallarına zorla hakimiyet kurmanız size helal değildir. Ama tabii az önce okuduğumuz Nisa 4. ayete göre kendi gönüllerinden hiçbir baskı altında olmadan size müsaade ederlerse olabilir. Peki bu böyle.
Şeyde de hocam bunu da isterseniz ekleyeyim. Rivayete göre yine burada. Heh. Muhammed Aleyhisselam Hatice'ye talip olduktan sonra 500 dirhem bazı kaynaklara göre de 20 dişi deve mehir vermiş.
Peki demek ki
yani hepsi bilinen şeyler.
Demek ki şeyden önce yani Muhammed Aleyhisselam Nebi olmadan zaten Nebi değildi ki o zaman. Bu vardı. Bir de bakın biz de gerçekten cahiliye dönemi denerek o kadar yanlış şeyler söylenir ki ya bunlar İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Allahü Teala İsmail Aleyhisselam'a kitap vermiş. Ve onu nebi yapmış, onu rasul yapmış. Gerçi bizim geleneksel anlayışta o rasul kabul edilmez. Ona kitap verildiği de kabul edilmez. O ayrı bir konu. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söylüyor. Şimdi ayet aklıma gelmedi. Ve atanil kitabı ve cealen nebi. Yok o şey İsa Aleyhisselam'la ilgili.
Vezkur fil kitabı İsmail innehu kâne sadigal va'di ve kâne rasûlen nebiyye.
İsmail'in kitabını da hatırla. O sözünde duran bir kişiydi. Nebi olan Rasul'dü. Bak kitabı var. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi. Zaten İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Burada salatı tam olarak yerine getirsinler. Salat ilk anlamı yani görevin arkasında durmak, şey yapmak. En çok her Müslümanın her gün mutlaka yapması gereken, 5 vakit kılması gereken tek görevi namazdır. Onun için Allah-u Teala ona da salat diyor. E peki böyle bir toplulukta oradaki o insanların namaz kılmaması diye bir şey olur mu? Sonra bir de dünyanın her yerinden insanlar hacca umreye geliyor. Burada bakın Kur'an-ı Kerim elimizdeyken ayetlerin manaları nasıl saptırılmış? Tabii onlar da öyle menfaatlerine uygun bir şekilde bu dini kendi keyiflerine uydurmuşlar. Ama şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu gibi Muhammed Aleyhisselam evlenirken bu kadın çok zengindir. Ben de işte anası babası olmayan bir adamım işte buna bir şey vermeyeyim diye ona mehir vermiş. Ve ciddi bir rakam 20 tane deve ne demek? Çok ciddi bir rakam yani. Kendi imkanlarına göre. Şimdi Allah-u Teala diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَوُ بَعْدِ مَا تَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ Verdiklerinin bir kısmını almak için baskı da yapmayın onlara. Yani bırakın kendi malına, senin verdiklerinden. Mesela ben Erzurum'da hep duyarım. Gerçi Allah'a şükür ben bizim köyde öyle bir şey asla duymadım da yani kadınlara en küçük yani Kur'an-ı Kerim'e aykırı en küçük bir davranış hatırlamıyorum. Yani mal açısından, diğer açılardan değil de. Şimdi Erzurum'da şey yapardı. Babanın evinden mi getirdin? Biz verdik. Ver bakalım. Zorla kadının elinden alırlar. Allah-u Teala diyor ki baskı yapmayın. Verdiklerinizin bir kısmını geri almak için. Ama tek şart var. apaçık fahişelik yaparlarsa başka. Nasıl apaçık fahişelik? Şimdi bir kadın, bir kocası onun zina ettiğini gözüyle görmüş olabilir. Zinayı ispatlamak için Allah 4 şahit şartı getirmiştir. Ama bu 4 şahit şartını koca için getirdiği yok. Onu da Allah-u Teala Nur suresinde bize anlatıyor. Nur suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Şöyle kısaca şey yapalım. Eşlerine zina suçu atan, bak adam gözüyle görmesine rağmen Allah zina suçu atma diye tanımlıyor bunu. Yani sus, kes sesini, nasihat et, açıkça söyleme, olayı mahkemeye taşıma demiş oluyor. Kendilerinden başka da şahitleri olmayanlar. Kendisi şahit. Başka şahidi yok. Peki nasıl yapacak? E bu kadın yarın bir çocuk doğursa bunun babası olacak adam. Allah ona özel bir şey vermiş. Ben burada Erdem Hoca'dan bir şey rica ediyorum. Bu ayeti okurken dinle, dikkatle bak ki şeyde, geleneksel yapıda kadınların kısas ve had cezalarında, yani zinada da şahitliği asla kabul edilmez. Bir bak ki burada hem de zaten kadın erkek şahitliği eşit sayılmaz hiçbir zaman için. Tutarlar sadece Bakara suresinin 282. ayetini alırlar. Onda dikkat etmeden alırlar. Maide suresinin 106-107. ayetleri hiçbirisinin umurunda değildir. Bu ayetleri de zaten hiç yok sayarlar. Şimdi bak burada ben okuyayım, sen orada değerlendirmeni yap. Bak burada diyor ki, eşlerine zina suçu atıyorlar. Kendilerinin başka şahidi yok. Bir kişi şahitliği, 4 kere şahitlik edecek adam. Gözüyle görmüş. Ne diyecek? Ben doğru söylüyorum. Allah şahit, ben doğru söylüyorum. Gözümle gördüm diyecek. Peki 5.sinde de diyecek ki, eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun. Bak 4 kere şahitlik yaptı, Allah şahit, yani ben gördüm. Allah şahitlik ki ben gözümle gördüm bunun zina ettiğini diyor. 5.sinde de eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun. Peki kadın? Ya adam bu kadına iftira ediyorsa ne olacak? Kadın da kendisini koruyabiliyor. Neyle koruyor? Şimdi sen mühendis olman da çok faydalı olacak burada, çünkü matematiği iyi bilmek gerekiyor. Diyor ki, kadından o azabı giderir. O azap ne? Bu ayette anlatılan yüz kırbaç vurma azabı. Peki bu kadın evli mi? Evli mi? Açık değil mi? Peki o azap yukarıda anlatılan 100 kırbaç. Evlilere tutar de utanmadan şey yaparlar, rejim cezası uygularlar. Hiçbir delili yoktur bunun. Ama bütün mezheplere yerleştirilmiştir. Sadece Yahudilerde vardır. Ve maalesef mezheplerin tamamı, en küçük şüphem kalmadı, Yahudiler tarafından kurulmuştur. Tamamı. Şimdi bu azabı ondan giderir. Ne giderir? 4 kere şahitlik edecek. O kesinlikle yalan söylüyor. Şimdi erkek 4 kere şahitlik etti, kesinlikle doğru söylüyorum. Kadın 4 kere şahitlik etti, kesinlikle yalan söylüyor. Bu onun şahitliğini ne yaptı?
Götürdü.
Eşitlik var mı?
Şu an var.
Nedir? Birisi +4, birisi -4. +4, -4, geride 0 kaldı. Yani kadının şahitliği erkeğin şahitliğine eşit olmasa böyle bir ayet olur mu?
Mümkün değil.
Mümkün değil yani.
Hatta 5.leri de burada.
Bak 5.sinde de ne diyor? 5.si Allah'ın laneti diyor. Bu da kadın da diyor ki, eğer diyor Allah'ın gazabı kendi üzerine olsun, eğer kocası doğru söylüyorsa. Kocası dedi, yalan söylüyorsam Allah'ın laneti olsun, bu kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı olsun dedi. Bu da eksi artı değil mi?
Aynen öyle.
Aynen. Bak tam eşitlik var ve bu da evli kadın. Ondan def edilecek azap da belli işte, yukarıda anlatılan azap. Ya bu mezhepleri bak her zaman söylüyoruz, ne Kur'an ilgilendirir ne hadis ilgilendirir. Kendileri ne istiyorsa o yaparlar. Eğer uygunsa ayet de koyarlar, hadis de koyarlar. Hadis yoksa zaten bir sürü hadisler uydururlar. Şimdi işte burada adam böyle bir hakkı olduğu için diyor ki Allah-u Teala bu şeyde Nisa suresinin 19. ayetinde apaçık fuhuş yapmış olmaları dışında onlara baskı yapmayın. Şimdi bu adam mahkemede başka şahit getirmeksizin hakimin huzurunda ben gözümle gördüm bu kadın zina etti diyebiliyorsa karısının malını alabilmek için bunu bir baskı aracı olarak kullanamaz mı? Nedir? Bak malını ver yoksa senin zina ettiğini gider mahkemede söylerim aleme rezil ederim der.
Baskı yapar.
Baskı yapar yani. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra diyor ki onlarla marufa göre geçinin. Yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara göre geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız ya ne yapayım çok seviyordum ama artık yüzünü görmek istemiyorum. Öyle değil. Bazılarından hoşlanmayabilirsiniz ama o sizin için çok büyük bir Allah çok bazı şeylerden hoşlanmayabilirsiniz. Allah onda sizin için çok büyük hayırlar yaratmış olabilir. Mesela savaş hoş bir şey değildir ama savaş olmasa barış da olmaz. Birçok şeyi biz kötü görürüz. Mesela ilaçlardan hoşlanmasın ama ilacı yemesen sağlığına kavuşamazsın. Evet, şimdi ondan sonrasını okumayalım çünkü çok vakit alıyor. Şimdi sen Fatih Hocam hangisi yapacak?
Evet, şimdi bugün hocamın bahsettiği gibi Kur'an'da kadının ekonomik özgürlüğü başlığıyla dersimizi yapıyoruz. Bu başlıkta iki tane önemli ve söyleyince de böyle insanları belli isimleri farklı şekillerde tedirgin eden kelime var. Bir tanesi kadın, diğeri de ekonomi. Hatta üçüncüsü de söylenebilir, o da özgürlük. Neden böyle diyoruz? Çünkü kadın dendiği zaman bir kere hiç kimsenin aklına özellikle bugünkü dünyamızda kimsenin aklına Allah'ın kitabından bir kadının özgürlüğünün verilebileceği, Allah'ın dininden ancak bir kadının inanılmaz bir biçimde korunacağı fikri gelmiyor. Herkes burada çözümü başkalarından özellikle de Batı dünyasından arıyor ve bugün de gördüğümüz gibi medeni hukuk dediğimiz içerisinde işte evliliğin, boşanmanın hatta mirasın vesairenin olduğu tüm sistem Batı'dan alınmış bir sistem. Oysa elinde Allah'ın kitabı olan bir toplumun böyle bir çözüm arayışında olması aslında utanılacak bir şey olsa gerek.
Dinden çıkarır.
Kendilerini dinden çıkarır, aynen öyle.
Müslümanlık diye bir şey kalmaz.
İkincisi de ekonomi. Ekonomi dediğimiz zaman da bu sefer herkes tabii kendi cebini ön plana aldığı için Allah'ın dini falan orada kalmaz. Yani kendisine en mümin Müslüman diyen insan bile işin içerisine para, işte miras, ekonomi vesaire girdiği zaman ayet mayet unutulur. Herkes önce kendisi. İşte bunun en büyük, en güzel örneğini de miras paylaşımında görüyoruz. Yani kadın Allah-u Teala açık bir şekilde kız çocuğun, erkek çocuğun, kız çocuğun iki katı miras alabileceğini söylediği halde bir kısım çevreler kıza hiç mirastan pay vermezler. Bugün kendisini biraz daha modern sayanlar da öyle şey mi olur diyerek bu hükmü, Allah-u Teala'nın bu muazzam hükmünü ortadan kaldırırlar. Peki Allah nasıl kadına ekonomik özgürlük vermiş? Biz bunu Kur'an'da nasıl görüyoruz? Bugünkü durumda, bugünkü modern hukukta, dünyada geçerli olan hiçbir hukukta dahi hayal bile edilemeyecek özgürlük kadının elinde ayetlerle nasıl bulunuyor? Bunu kısaca görmeye çalışalım. Bir kere her şeyden önce daha rüşt çağına ulaşır ulaşmaz bir yetimin malının kendisine mutlaka verilmesi gerektiğini Allah-u Teala Nisa suresinin hemen başında söylüyor. İkinci ayetinde, işte üçüncü ayetinde hatta orada yetimlere mallarını verin diye emir kipinde buyurduğu ayette yetimin kız ya da erkek olmasının üzerinde durulmuyor. Kim olursa olsun yetim olması yeterli. Bu kişi olgunluk çağına, rüşt çağına ulaştığı zaman, yani o da nedir? Onu da 6. ayetten öğreniyoruz. Malı, parayı kullanabilecek, doğru şekilde değerlendirebilecek akli seviyeye ulaştığı anda kendisine malını tam olarak verin diyor. Hatta 3. ayette eğer yetimler konusunda hakka uygun davranamayacağınızdan korkarsanız, burada kıst kelimesi kullanılıyor. Yani yetimin sizdeki malını tam bir biçimde kendisine veremeyeceğiniz, vermek istemediğiniz için, 127. ayetten de onu anlıyoruz. İstemediğiniz için onunla evlenmeye kalkmayın sevmediğiniz halde. Onu evliliğe zorlamayın, gidin başka kadınlardan 2, 3, 4 alın buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla daha buluğu bitirmiş, rüşt çağına girmiş gencecik bir hanım olduğunu bu ayetten rahatlıkla gördüğümüz kişiye malını tam olarak verin diyor. Şimdi bu mal, bugün düşünelim, yani küçük bir şey de olabilir yetimin hakkı, çok büyük bir servet de olabilir, onu kendisine vereceksiniz. Şimdi böyle bir özgürlüğü, kadının ekonomik mal edinme özgürlüğünde bundan daha ileri bir seviye olamaz bu yaşında görmüş şey oluyor. Buyurun yani, hocam.
Mesela çok kısa bir şey, daha defalarca anlattığım bir şey var. Şimdi Medine İslam Üniversitesi'ndeyiz. Hocalarla sohbet ediyoruz. Böyle ilmi konuları tartışıyoruz. Birisi çocukların evlendirilmelerinden bahsetti. Evlendirilmesinden bahsetti. Nereden çıkardınız dedim. Ne demek yerden? Bütün mezheplerde yok mu? Tamam, mezheplerde var ama İslam'da yok dedim. Şimdi nasıl yani dediler. Peki dedim, siz Kur'an'da evlenme çağı diye bir ayetin varlığından haberdar mısınız? Nerede var? Hangi ayet? Ya ben bunu okudum işte. Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar zorlu bir imtihandan geçir. Aa, varmış ya. Ya biz bu ayeti talebelerimize hep okutuyoruz ama hiç düşünmemiştik. Yani bu ezberleniyor ya, Kur'an'ı ezberliyoruz, anlamıyoruz. Onun için lütfen Kur'an'ı mealinden okuyun, anladığınız dille okuyun. Asla ezber aklınızdan geçmesin. Ondan sonra peki dedim, oradan bir en iyi Arapça bilen hocayı şey yaptım, çağırdım, geldi. Birkaç tane ayet okudum, işte Erdem Hoca da onlara işaret etti. Şey de, oku dedim, okudu. Okuduktan sonra dedi ki, ah bu ne biçim bir şey ya. Buluğa ayırmak da yetmiyormuş, reşit olması gerekiyormuş evlenecek kişilerin. Ama hiçbir mezhepte yok. Ama bir başka şey daha söyleyeyim ilave olarak. Şimdi Erdem Hoca az önce ne dedi? Dünyanın en zengin kadını olabilir. Şimdi bu kadını düşünün ki, dünyanın en zengin kişisinin o kızı, babası öldü. Tek kız. Şimdi bakın, şurada şu ayeti okuyorum. Fatih Hoca ile Erdem Hoca cevap versinler. Şimdi Allah-u Teala bu 11. ayette, Nisa suresinin mirasla alakalı 11. ayetinde diyor ki, Allah size evladınız konusunda görev yükler. Türkçe'de de evlat dedik mi kadın erkek girer. Arapça'da da evlat kelimesine kadın erkek girer. Bunun tekili de velettir. Velet Türkçe'de kullanılır ama Arapça'daki anlamda kullanılmaz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buranın devamında, annesi babasının, eğer ölen kişinin veledi varsa, bu kız mı oğlan mı? Ölen kişinin veledi. İkisi olan. Yani bir tane veledi var. Veled kızı da olabilir, tek kız. Oğlu da olabilir. Ölen kişinin bir veledi varsa, bir tane kız diyelim, kızı varsa. Annesinin, ölenin annesinin babasının alacağı pay 1/6'dır. Gerisi kimindir? Kızın. Çok açık değil mi? Bak, bir tek veledi varsa annesinin babasının alacağı pay 1/6. Peki anne baba yoksa? Anne baba var diye 1/6 alıyor. Sadece anne olsa o 1/6 alır. Sadece baba olsa 1/6. İkisi de yoksa ne olur?
Tamam.
İkisi yoksa tamamını alır diyoruz ama bakın, Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitaptır ki Allah-u Teala her konuda en az 2 tane ayet indirir. Ki çok iyi anlaşılsın. Mesela geleneksel yapıda bu kızın tek kız, mezheplere göre tek kız mirasın ancak yarısını alır. Anne altıda birini alır. Baba altıda bir artı geri kalanı alır. Nereden çıkardınız? Ondan sonra Nisa suresinin 176. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed Aleyhisselam sana fetva soruyorlar. De ki kelale konusunda fetvayı Allah veriyor size. Bir kişi ölür de kendisinin bir veledi olmazsa, bir kız olursa veli var değil mi? Veledi olmazsa onun kardeşlerine miras düşmesinden bahsediyor. Ona kelale diyor. Nisa suresinin 12. ayeti anne tarafından kelale. Annesinin çocukları var, annesi yok, ölmüş. Kendinin de çocuğu yok. Nisa 176 da baba tarafından kelale. Babası ölmüş, çocuğu yok ölen kişinin. Kardeşleri var, onlar alır. Peki çocuğu varsa her iki ayete göre de yani bu Nisa 11. ayete göre de 176. ayete göre de çocuğu varsa kardeşler miras alamaz. Annenin babanın miras payı altta birdir. Anne baba da yoksa o zaman mirasın tamamı kimin?
Çocuğum.
Dünyanın en zengin adamının kızıysa dünyanın en zengin kadını olmuyor mu Kur'an-ı Kerim'e göre?
Hatta bebek olabilir. Yok, rüşt çağına geldiğinde bütün servetini kendisine
tabii,
vermiyor.
Bebek olabilir tabii o anda. Doğru dediğin doğru. Rüşt çağına gelince bütün servetinin hemen onun eline verilmesi lazım.
Ve o birisiyle evlendiği zaman kocası mehir ona bütün imkanları sağlamak zorunda.
Tabii yani mehir verecek hem ailenin geçimini kocası sağlayacak yine bak, o zenginliğine
rağmen. Çok doğru bak mehir verecek. Mesela Muhammed Aleyhisselam Hatice validemize mehir vermiş. Tamam tabii bu çünkü İsmail Aleyhisselam'a indirilen kitabın hükümleri farklı değil ki. Şimdi hem mehir verecek dünyanın en zengin kişisi
hem de geçimini sağlayacak.
Yani evini o ayarlayacak, masrafını, giyimini, kuşamını, her şeyini. Hadi buyurun. Peki kadının parasından tek kuruş alma hakkı var mı okuduğumuz ayetleri?
Nisa suresinin 19. ayetin bunu Müslümanlara helal olmadığını söylüyor.
Açıkça söylüyor. Evet. Tamam.
Ancak kadın kendisi ister verirse o da onun infakı olur bu.
O tabii kendisi tabii verebilir.
Tabii.
Ama kimse baskı yapamaz. Kendi arzusuyla, kendi gönlünden koparak verecek. Öyle kimse ona baskı yapamaz. Evet sen buyur.
İşte bu derece muazzam bir ekonomik hürriyet var aslında Allah'ın kitabında kadına verilmiş olan. Yine buna benzer şekilde ibadetler, işte bugün namaz, oruç, kurban, hac, zekat bunların hiçbirinde kadın erkek ayrımı yok. Allah-u Teala namazı kılın, zekatı verin dediği zaman erkekler yapsın, kadınlar yapmasın veya kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı bir hüküm vermiyor. Herkese tek bir şekilde söylüyor ve herkes bu şekilde anlıyoruz hepimiz. Şimdi zekat verecek olan bir kadından bahsediyoruz. Yani kendisine ait, kendisinin mülkiyetinde ve yönetiminde malı olmayan bir kişi nasıl zekat verecek? Demek ki kadın böyle bir mala sahip olabiliyor ve buradan zekat vermesi, işte kurban kesmesi, hacca gitmesi vesairesi gerekiyor. Bunun dışında
İstersen sen bu arada adetli kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz diyenlere de kısa bir cevap ver.
Evet yani bu oruçla vesaireyle yani adetli kadın, tabii o da ayrı bir, şimdi bugün sadece ekonomik kısmını konuştuğumuz için o meseleye girmedim.
Yani ibadet dedin ya fark yok dedin.
Ya ibadet konusunda erkekle kadının hiçbir farkı yok. Ramazan'da bir kadının oruç tutamayacağının da zaten hiçbir delili yok. Zaten oruç için abdestin ihtiyacı, abdeste ihtiyaç yok. O yüzden adetli kadının oruç tutamaması diye bir şey söz konusu bile olamaz.
Namaz kılmaması
da aynı şekilde. Yine ticarette Allah-u Teala Nisa suresinin 29. ayetinde mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin, karşılıklı rızaya dayalı ticaret olduğu durum dışında diyor. Demek ki mal değiş tokuşu yani mal edinme sistemi ticaret üzerinden olacak. Burada da kadın erkek ayrımı yok. Kadın da erkek gibi burada muhatap alınmış durumda. Borç alma verme meselelerinde mesela Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresinin 282. ayetinde borç alma verme işleri yazıya bağlanarak düzenleniyor orada işte şahitlerle vesaireyle. Orada da kadın da borç verebilen ve borç alabilen şey. Yani orada da bir erkek kadın ayrımı olmadığı için. Şimdi borç verip almanın tarafı aynı zamanda. Bu da kendisine ait bir mal olduğunu, olabileceğini gösteriyor. Yani hatta ve hatta faiz yasağıyla ilgili ayetler, Bakara suresinin 275. ayeti ve devamı ve diğer ayetler. Burada da kadın erkek ayrımı yok. Eğer faiz yerse bir kadın da yine erkek gibi aynı şekilde cezalandırılıyor. Yani yanlış bir şey, bir harama girmiş oluyor. Bu durumda faizli borç alma verme yasağının tarafı yine kadın yapılmış oluyor burada da. Ayrıca az evvel hocam da bahsetti. Nisa suresinin 4. ayetinde hocamın okuduğu gibi kadının evlendiği erkeğin evlendiği kadına vermek zorunda olduğu bir ve üstelik nihle, yani armağan olarak böyle içi gönül hoşluğuyla vermesi gereken bir mehir var ve bu mehir sadece kadının kendisine ait bir mal. İstemediği takdirde kocasına hiçbir şey vermeyebilir. Kendisi ister yer, ister biriktirir, başka iş kurar, ne yaparsa yapar. Bu da mecburi olarak verilmesi gereken bir şey.
İşletmek de zorunda, yani Kur'an-ı Kerim'deki o zekat yükümlülüğüne, hac yükümlülüğüne, tabii, kurban yükümlülüğüne bakarsa kadın bunları devam ettirebilmesi için o parayı zaten işletme, yani müteşebbis bir ruh içerisinde ailede şeyini devam ettirmek
zorunda. Ticaretle uğraşacağını tabii gösteriyor aynı zamanda.
Hatice validemiz bunun bir örneği işte.
Evet, aynen öyle.
Hayır, ayette var ya şeyde, şimdi sen söyledin aklıma geldi. Müminun suresinde yok mu? Bellezinehum lizzekati fa'ilun. Zekat için çalışanlar, kadın erkek
kadın
ayrımı
erkek
yok.
Ayrımı yok orada.
Yani devam ettirmek zorunda yani o, evet, iktisadi gelişimini de kadın, iktisadın içerisinde sadece erkek değil, kadın da olmak zorunda.
Evet,
yani
aynen öyle.
Çünkü ibadetle ilişkili bir yön şey yapmış Allah-u Teala, bir bağ kurmuş yani.
Burada şunu ayırmak lazım. Erkeğe yüklenen görev ailenin geçimiyle alakalı bir görev.
Bir de yani, korunmasıyla.
Bir de korunması yok. Ben sadece ekonomik açıdan söylediğim için onu söylüyorum. Ama dediğiniz gibi korunması, ailenin korunması ve geçindirilmesi erkeğin üzerinde olan bir şey. Ama bir kadın illa aile kurmuş olacak değil. Yani işte az evvel söyledik. Rüşt çağına gelmiş, henüz evlenmemiş olabilir, evlenip boşanmış olabilir, dul olabilir, kocası ölmüş olabilir vesaire. Bunların tamamında kadın kendi malını çalıştırıyor, malına hakim ve sahip. Sadece evlilik durumunda evin geçimi erkeğin üzerine yükleniyor. O sırada bile kadın yine kendi malıyla, kendi malından sorumlu. Ayrıca hocam az evvel detaylı bir şekilde okudu ayetleri. Kadın kız evlat olarak, eş olarak, anne olarak, kardeş olarak mirastan pay alıyor. Bunun dışında miras bırakıyor. Yani işte annesi ölen kişinin bıraktığı şey, bir ölen bir annenin çocuklarına veya işte diğer yakın akrabalarına bıraktığı miras. Sonra Nisa suresinin 7. ayeti ricali nasibun mimma terekel validane vel akrabun. Aynı şekilde velin nisai nasibun mimma terekel validane vel akrabun. Yani kadının da bıraktıklarından anne babası ve yakın akrabalarının bıraktıklarından alacağı bir pay var. Ve bu üstelik nasiben mefruda diyor Allah Teala. Yani bu Allah Teala tarafından çerçevesi çizilmiş, farz kılınmış bir pay. Eşini boşayan erkeğe verdiği mehirden hiçbir şey almaması emrediliyor. Yine hocam az evvel 19. ayeti okudu. 20. ayette de aynı şekilde bu emrediliyor. Erkeğe mehri geri alabilmesi için az evvel hocamın detaylı anlattığı şey mesela aslında bugünkü konumuzun en önemli ayeti. Erkeğe mehri geri alabilmesi için eşini iftidaya zorlama şeysi bile verilmiyor, yetkisi bile verilmiyor. Yani bu kadın açık bir fuhuşla gelmediği sürece ya gel iftida yap, bana mehrini geri ver, böylece bu evlilik bitsin diye ondan ona karşı bir zorlama yapamıyor onun malına konmak maksadıyla.
Sen iftidanın ne olduğunu biliyorsun. Ha. Belki ilk defa duyanlar olabilir. Ya.
İftida da Bakara suresinin 229. ayetiyle hükme bağlanan kadının eşinden boşanma hakkı tek taraflı olarak. Tabii zaten Kur'an'da talak da iftida da, yani kadının erkekten boşanma hakkı da erkeğin kadını boşama hakkı da tek taraflı olarak her ikisinde de mevcuttur. Bu da Bakara suresinin 229. ayetinde var zaten. Son olarak da işte az evvelki belki de hocamın söylediği şey çok önemli. Bir kadın dünyanın en zengin kızı bile olsa ona miras bıraktığınız zaman, miras kaldığı zaman, hatta bir kişinin bütün mirası ona kalabiliyor Kur'an'a göre, işte az evvel şartları söylendi. Bu malı tamamen kendisine ait olduğunu görmüş oluyoruz. Böyle bir özgürlük acaba bugünkü hukukta var mı, ya da bugünkü hukukta bu kadar fıtri, doğal bir paylaşım, mal paylaşımı söz konusu mu? Onu da göreceğiz.
Burada konuştuğumuz konunun pratik yönleriyle alakalı, yani bu niçin önemli denildiğinde, yani işte genelde şöyle bir algı oluşuyor. İşte kadınla erkek evlendiğinde bir yuva kuruyorlar. Artık müşterek bir hayat onlar için başlıyor. Aynı kese, aynı kasa ve işte senini benimi yok artık şeklinde, böyle duygusal, romantik bir şeyin içerisine giriliyor. Oysa şu ana kadar okuduğumuz ayetlere bakıldığında evlilik kurumu, evet, bir müessese, doğru, ama bu kadının da erkeğin de hem kişiliğini, hem ekonomik özgürlüğünü, hem karakterlerini tamamen değiştiren, bir yapıya sokan bir şey değil. Tam tersine, işte baştan itibaren kadın ekonomik olarak farklı bir kişi. Onun ayrı bir kasası var, ayrı bir kesesi var, harcama kalemleri var. Biraz önce söyledik, zekat müessesesi, zekat ibadeti, hac ibadeti, kurban ibadeti, bunun dışında yapacağı sadakalar. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet sadakadan, infaktan, şundan bundan bahsediyor. Bunların muhatabı aynı zamanda kadın. Kadın bunları da tek başına yapabilecek hayatının sonuna kadar. Peki bu ne sağlıyor? Hani bugün hep modern bir söylem olarak, işte kadın ekonomik bağımsızlığını elde etmeli. Ekonomik bağımsızlığını elde etmezse, işte kocasına bağımlı bir hayat yaşarsa şunu yapamaz, bunu yapamaz. Dolayısıyla işte kadının sosyal hayatta, çalışma hayatında görünmesi çok önemli. Yani bugün sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani kadın belediye otobüsünde şoförlük yapıyor veya tırda şoförlük yapıyor. Bunu çok matah bir şeymiş gibi, ya bak ne kadar güzel. Ya bu kadına yapılan aslında en büyük hakaret. Yani şimdi kepçe operatörü bir kadının fotoğrafını çekiyorlar, diyorlar ki bakın ne kadar güzel. Ya bu kadına yapılan en büyük zulüm. Böyle bir şey değil. Yani kadının değeri böyle bir şey değil. Kadına ekonomik özgürlüğünü vermek böyle bir şey değil. Onun fıtratını değiştiriyorsunuz siz. Yani o kadar trafiğin içerisinde, çirkefliğin içerisinde bir kadının şoför olarak otobüs şoförlüğü yapması, dolmuş şoförlüğü yapması, taksi şoförlüğü yapması, aslında toplum olarak hepimizin oturup düşünmesi gereken, yani bu kardeşim bu olmamalı dememiz gereken şeyi çok güzel bir özgürlük olarak şey yapıyorlar. Ve işte ekonomik özgürlüğü var. Oysa Kur'an-ı Kerim baştan itibaren, yani işte en az 1400 yıl öncesini konuşuyoruz ki aslında insanlık tarihi boyunca böyle. Rabbim bunu zaten vermiş. Niye? Önemi ne? Çünkü baştan itibaren kesesi ayrı olan, kasası ayrı olan bir kadın evlendiğinde hiçbir zaman karakterinden ödün vermez. İlişkiler daha hassas olur. Adam der ki, kocası der ki, ya kendi özgürlüğü var, ekonomik özgürlüğü var, kendi karakteri var, iradesi var. Ben kötü davranırsam iki gün sonra çeker gider. Boyunduruk altına alamaz onu. Ama bugün ne yapılmış? Ya tamam, siz artık evlisiniz, kasanız da aynı, keseniz de aynı. Dolayısıyla senini benini yok, ortaksınız. Bu defa kadının da malına el koyuyorlar. Kadını da erkeğe bağımlı hale getiriyorlar. Elindeki boşanma yetkisini, şusunu busunu alıyorlar. Bir köle oluşturuyor evde. Peki oluşturdu. İyi de işte o ruhunu incittiğin, mahvettiğin kadın geleceğin çocuklarını yetiştirecek. Yani sağlıklı düşünemeyen, ruhen, fikren özgür olamayan, hür olamayan, yarına karşı sürekli korkuları yaşayan bir ana evlatları nasıl yetiştirecek? Onlarla alakalı nasıl ilişki kuracak? Dolayısıyla bütün bu yaşadığımız sorunların temelinde işte hep Allah'ın kitabından savrulmamız, miras hukukunda aynı şekilde. Yani herkesin malumudur. Eşlerden bir tanesi öldüğünde genel şeyini, ya tamam annemiz öldü ama babamız hayatta, veya babamız öldü ama annemiz hayatta. Şimdi miras paylaşılır mı? Öyle şey olur mu? Böyle olur mu? İyi de onlar ayrı ayrı kişilikler. Evlilik dediğin şey o iki insanı kan bağıyla bir araya getiren bir şey değil ki. Bu bir akit, bir sözleşme. Eşlerden bir tanesi öldüğü zaman bu sözleşme biter. Artık onlar farklı kişilerdir. Dolayısıyla onların hesaplarının da görülmesi lazım. Ama yok. Onu da bozmuşlar. Bu defa her şey birbirine gidiyor. Ya yani bir miras paylaşımı bile yapamayan bir ümmet haline geldik.
İstersen az önce çok güzel bir şey söyledin de şimdi hep ben onu çok yapıyorum. Ben biliyorum, vatan zannediyorum herkes biliyor. Şimdi sen de aynı şeyi yaptın. Mesela kadının boşama hakkı engelleniyor diyorsun. Bugün gerçekten erkeğinki de aynı. Ya evlenirken kararı kadınla erkek veriyor, boşanırken mahkeme veriyor. Ya bu hakim bu aileyi nereden biliyor? Hakimin ne yetkisi olabilir böyle bir şeyde? Bu asla kabul edilemez. Yani bugünkü yargı hukuku A'dan Z'ye %100 değişmesi gerekir. Kabul edilebilecek tarafı çok nadir. İnanılmaz. Zaten şey de öyle yani hakim olan kanunlar falan filan da öyle. Ama şimdi burada ya yıllarca şey mahkemeye başvuruyor, bir sene sonra gün veriyor. Yahu kardeşim, evlenmede karar bunlaraysa boşanmada bunlara ait olması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de erkek tek başına eşini boşama hakkına sahip, bir takım hukuku var tabii ayrı. Kadın tek başına eşini boşama hakkına sahip, onda bir takım hukuku var. Gerçi geleneksel yapı kadın elinden almış ama Kur'an-ı Kerim'de ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarında net. Evet.
Evet, bu şeyde de mesela evlilik konusunda da bugün yaşadığımız hep bu kafa karışıklıklarının sebebi bu ilkeye, yani kadının da erkeğin de ayrı ayrı ekonomik bağımsızlığının olması ilkesini ihlal etmemiz yatıyor. Şimdi adam evlenmek istemiyor. Niye? Ya diyor, ben 30 yıl 40 yıl çalıştım, çabaladım, malım var, mülküm var, şu var, bu var. Şimdi birisiyle evleneceğim, bir riske gireceğim. Ve iki gün sonra işler girmeyecek, efendim mirasta şu olacak, yok bilmem ne şöyle olacak, yok nafaka olacak, yok. Bu defa ne yapıyor? Meşru olmayan ilişkiler özendirilmiş oluyor. Diyor ki ya evlenmeyelim de diyor, beraber düzeyli bir hayat yaşayalım falan diyor. Çünkü bakıyorsun gerçekten de yani şu anki kanunlarda da mal ortaklığı rejimi bilmem nesi işte öldükten sonra veya boşandıktan sonra malın yarısı onun, bir yarısı bunun. Ya kim veriyor bu hakkı? Bir kişinin malının yarısına ötekinin de varis olmasını, bu hakkı verebilecek tek varlık Allah. Allah da bunları sizin asla bilemeyeceğiniz, yapamayacağınız şekilde ben yaptım diyor. Nisa suresinin 11 ve 12. ayetinde kimin kime faydası var, kimin kime yakınlığı var, siz bunları yapamazsınız diyor. Bizim yapamayacağımızı Allah'ın söylediği konusunda biz bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Bu defa işte eşler arasında miras paylaşımında sıkıntılar oluyor. Ya bunu ben kazandım diyor, şöyle oldu, bu nasıl gelir malımın yarısına konar, bilmem ne eder filan. Oysa baştan itibaren herkes bağımsız bir, ekonomik bakımdan bağımsız bir şahıs olduğu bilinciyle evlense ki Kur'an'ı... Ya bugün işte 21. yüzyılda insanlık hala bu noktaya ulaşabilmiş değil.
Ya 21. yüzyılda etti. Bak bugün ben size söyleyeyim. Başta devlet yapısı. Demokrasi falan met ediyor. Ne demokrasi ya? O bir hangi parti iktidara gelecekse adam para sahibi onu parayla besliyor, onu getiriyor şeye. Millet diyor ki hür. Nerede hürriyet var ya? Ben bizim talebelere hep şunu derdim. Ben demokrat bir adamım. Ben ne dersem o olur. Öyledir demokrasi. Baştaki ne derse, baştaki de değil. Onu emreden kişi ne derse olur. Onu emrine alan kişi. Peki ne oluyor? Hukuk yapısı. Ne hukuku ya? Batı'da hukuk diye bir şey yok. Ekonomi diye bir şey yok. Tam bir sömürü. Yani ben onların hukukçularıyla da ekonomistleriyle de yani uzun yıllar görüştüğüm için söylüyorum ben bunu. Yok. Böyle bir şey yok. İslam'ın bak İslam'a hayran kalmayacak bir tek insan yeryüzünde yoktur ama en büyük suç bizde. En büyük suç bizde. Evet.
Evet, yani bugün biraz önce söylediğim gibi kadını otobüs şoförü yapan, vinç operatörü yapan sistem, bunlardan övgüyle bahsederken kadın ve erkek arasında mirasta ikili birliği çağ dışı görüyorsa hakikaten bir akıl tutulması içerisinde. Yani. Neyin ne olduğunu fark edememiş bir akıl tutulması içerisinde. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında biraz önce işte hocam anlattı, Erdem Bey anlattı. Kadına evlenirken mehir vermek zorunda. Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği mehri gördük. Bu yetiyor mu? Hayır. Ona bir ev ayarlayacak. Barınmasını, giyimini, kuşamını, yiyeceğini, içeceğini, evladı öldüğünde süt emzirmek zorunda değil. Bütün bunların tamamını erkek karşılamak zorunda. Böyle bir hayat sunacak. Öte taraftan kadının kesesi ayrı olacak. İstediği şekilde parasını yönlendirecek, çalıştıracak, işine gücüne bakacak. Bunların hiçbirini görmüyor. Nimet külfet dengesini tamamen çöpe atıyor. Ondan sonra ikili birliğe şey yapıyor, diline doluyor. Öte taraftan da kadının 3-5 kuruş para alabilmek için dışarılarda, şuralarda, buralarda çalışmasını da kadının 21. yüzyılda elde ettiği haklar diye vitrine koyuyor. Ve buna da bizim inanmamızı bekliyorlar.
Boyun nafaka verdiriyor.
Yani
şimdi hem ekonomik özgürlüğü Allah-u Teala bu şekilde vermiş olan bir kadın ömür boyu nafakaya muhtaç olur mu ya? Buradaki Kur'an'daki böylesine ekonomik özgür bir kadın. Böyle bir şeye ihtiyacı olmaz.
Ne yapıyorlar? Sakın evlenmeyin diyorlar.
Evet, aynen başka öyle işte.
Ya bizim bunları, bizim bütün dünyaya doğruyu anlatma mecburiyetimiz var. Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği şeye bakalım. Bir örnek verelim. Mesela bir adam bir oğlu bir kızı var. Diyelim ki 30 milyon lira da mirası kalmış. 20 milyon 3 tane dairesi var, 30 milyon da para kalmış. Dairelerin 2 tanesi oğlanın, 1 tanesi kızın. Peki oğlan evlendiği zaman eşini getirecek, dairelerin birisine oturacak. Kaç tanesini kiraya verebilir? 1 tanesi. Kız evlendiği zaman kendi evinde oturmak zorunda. Kocası onu ev ayarlıyor. O da 1 tane kiraya verecek. Şimdi eşit sağlandı mı? Peki o halde şimdi 30 milyonun 20 milyonu erkek kardeşinin, 10 milyon da kızın. Peki şimdi erkek evlenecekken mehir verecek, bir sürü masraflar, şunlar bunlar. Ondan sonra eşini geçindirecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Peki kız evlendiği zaman mehir alacak. Ondan sonra kocası ona bakacak, kendisi kocasına bakmayacak. Hesap ederseniz kız daha karlı çıkıyor sonuçta. Ya Allah-u Teala müthiş bir denge kurmuş. Adeta gibi, dişliler gibi birbirine tamam sıkı sıkı yapıyor. Bir konuda o fazla işte, öbür konuda öbürü fazla. Ama bu olayı bütüncül olarak düşünün, bir sistemi kuran Allah-u Teala. Yani dolayısıyla bu gerçekten, bunu bütün dünyaya anlatma mecburiyetindeyiz. Evet, Allah-u Teala İslam'ı doğru anlamayı ve bütün insanlığa doğru anlatmayı bizlere nasip etsin. Çünkü Avrupalısı, Amerikalısı, işte Asya'da olan, Rusya'da olan, başka hepsi de Allah'ın kulu ya. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, tamam Allah'ın yarattığı insan değil mi? Biz o insanların her birisini Allah'ın birer kulu olarak değerlendirmeli, çok değer vermeli, Allah'ın dinini onlara anlatmalıyız. Ondan sonra yaparlar da yapmazlar, kendileri bilir. İşte anlattık derste Kur'an-ı Kerim'e bile, ayetlere bile yanlış anlamlar veriyor. Verecek elbette. Adamın cehenneme gitme hürriyetini elinden alamazsın ki. Bize düşen doğruları ortaya koymaktır. Allah-u Teala doğruları tümüyle ortaya koyan, kendisine tam teslim olan ve insanlara, tüm insanlığa bu dini en güzel şekilde anlatan kullarından olmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.